Sevdiği engin sular söndüremez diyor Tanrı sözü. Tanrı'nın sözü olan kutsal kitaba sevgi kitabıdır dersek hiç de yanlış konuşmuş olmayız. Çünkü Tanrı sözü baştan sona kadar sevgi olaylarıyla ve sevgi uygulamalarıyla doludur. Örneğin karı koca arasındaki sevgi, anne baba ve çocukları arasındaki sevgi, kardeş sevgisi, arkadaş sevgisi ve aynı zamanda insanlık yararına kendini ölüme veren kurtarıcı İsa'nın tüm insanlığa olan ve herkesi içeren sevgisi. Özellikle İsa Mesih'in insanlığa olan sevgisi öylesine yüce ve eşsizdir ki, kabaran günah dalgalarımız onun bize olan sevgisini söndürmedi. Herkes Rab'be gelerek bu sevgiyi yaşamına alabilir ve Rabbin bu sevgisi içerisinde yaşamını sürdürebilir. Rabbin isteği ve çağrısı da zaten budur. İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile yine de hor görülür der Tanrı sözü. Hor görülür sözü tiksinilir, aşağılanır anlamına gelir. Yani sevgiye karşılık insanın verebileceği hiçbir şey yoktur. Sevgiye karşılık ancak sevgi verilebilir. Tanrı da bizim dinsel kurallarımızı, ibadetlerimizi, iyiliklerimizi, sevaplarımızı istemiyor. Hayır, Tanrı bizim sevgimizi istiyor. Diğer şeylerin tümü aşağı görülür. Yani bunların hiçbir değeri yoktur. Sevgi yoksa. İnsan ilişkilerinde de sevgi başta gelir. Eğer sevgi yoksa insan ilişkileri de ölüdür. Sevginin güzel bir örneğini kutsal kitaptaki Rut bölümünde görüyoruz. Bu bölümde İbrani olan Naomi adında bir kaynanayla Moab ülkesinden olan gelini Rut arasındaki harika sevgi öyküsü anlatılıyor. Evet, sevgiyi ne kabaran sular söndürebilir ne de ırmaklar. Sevgi hiçbir zaman satın da alınamaz. İşte böylesine benzersizdir gerçek sevgi. Elçi Pavlos sevgiye ilişkin şöyle yazdı. İnsanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam ama sevgim olmazsa gürültü çıkaran bir zil durumuna düşmüş olurum. Peygamberlik etme yeteneğim olsa, tüm sırları ve bilgileri bilsem, üstelik dağları yerinden oynatabilecek imanım da olsa ama sevgim olmazsa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere sunsam ama sevgim olmazsa bana hiçbir şey kazandırmaz. Sevgi sabırlıdır, iyilikle davranır, kıskançlık tanımaz. Sevgi büyüklenmez, böbürlenmez, utandırıcı bir şey yapmaz, kendi çıkarını gözetmez, içerlemez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi her güçlüğe dayanır, her şeye inanır, her şeyden umutlanır, her duruma katlanır diyor 1. Korintoslar 13:1-7'de. Elçi Yuhanna'da, Yuhanna 3:16'da Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diyor. Şöyle ki ona iman eden kimse mahvolmasın ancak sonsuz yaşama sahip olsun. Kurtuluşun en önemli noktası görüyoruz ki sevgidir. Elçi Petrus İncil'de bu doğrultuda şu sözleri yazmaktadır. Mesih'i görmeseniz de seviyorsunuz. Haberci Yuhanna da yine aynı doğrultuda 1 Yuhanna 4:19'da biz seviyoruz çünkü o önce bizi sevdi demektedir. Haberci Pavlos da Mesih'in çarmıhının yanı başındaymışçasına şöyle demektedir. O beni sevdi ve benim uğruma kendini feda etti. Günahlı insanın kurtuluşu yeryüzündeki en büyük sevgi hikayesidir. Öyle bir sevgi öyküsüdür ki bu. Evrenin yaratıcısı olan Tanrı bize olan sevgisi nedeniyle kurtarıcımız olmuştur. Peki Tanrı bizi niçin kurtarmaya gelmiştir? Bizi kurtarmaya gelmiştir çünkü O bizi çok seviyor. Bizler O'nun yaratıklarıyız yani O'nun ellerinin eserleriyiz. Ne var ki günahlıyız. Hiçbir şeyi hak etmiyoruz. Ona karşı isyan ediyoruz. O insanlara özgür bir irade verdi ama insanlar bu özgür iradeleriyle günahı ve kötülüğü seçtiler. Bu gerçek göz önünde bulundurulacak olduğunda onun yani Tanrı'nın bizi haklı olarak yargıladığı ve bizi önünden sonsuza dek uzaklaştırmaya hakkı olduğu kolayca görülecektir. Ama kutsal kitapta bize verilen müjdeye göre Tanrı bizi çok sevmektedir. Daha önce de Elçi Paulus'un dediği o sevgi olayını, sevginin niteliklerini söylemiştim. Ve bunların hepsi Rabbin varlığında vardır. Tanrı eski antlaşmada şöyle haykırıyordu. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Seni nasıl bırakırım? Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım. Yani merhamet duygularım. İsyan ettikleri günahlı, kirli ve sevimsiz hallerinde dahi Tanrı insanlara şöyle diyebilmektedir. Ne olursa olsun seni hiçbir zaman hiçbir koşulda bırakmayacağım çünkü seni seviyorum. İnsanın kurtuluşunda Tanrı sevgisinin oynadığı rol üzerinde hemen hemen hiç durulmaz değil mi? Kurtuluşun sadece öyle basit, soğuk, duygusuz bir şey olmadığını, tam tersine Tanrı'nın biz günahlı insanları günahlarımıza rağmen sevdiğini fark ettiğimde yüreğimde tanımlaması olanaksız büyük bir sevinç duydum. Evet, insanın kurtuluşu olayı sevdiği kimse için gözü hiçbir şey görmeyen ve sevdiği bu kişiyi kendisine alabilmek için her türlü fedakarlığa katlanan kişinin sevgi hikayesine benzer. Yorumuna başladığımız Rut kitabı ve orada adı geçen Boaz, eski antlaşmada kurtarıcı Rabbi Mesih'in benzeri bir tiplemesidir. İnsanın kurtuluşu olayı sevdiği kimse için gözü hiçbir şey görmeyen ve sevdiği bu kişiyi kendisine alabilmek için her türlü fedakarlığa katlanan kişinin sevgi hikayesine benzer Rut kitabı. Rut 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Betlehem kentinden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moab topraklarına doğru yola çıktı. Rut kitabını başlatan bu ayet içerisinde birçok konuya birden değinir. Sanki günümüzün gazetecilerinin geçtiği haber başlıklarından birine benziyor. Okul yıllarımdayken yerel gazetelerin birinde muhabir olarak görev almıştım. Diğer gazeteci arkadaşlarımla birlikte haber olabilecek olayların geçtiği yerlere gider haber toplardım. O zamanlar gazetenin yazı işleri müdürüyle de yakın dostluk ilişkisi kurmuştum ve bana habercilik alanında elinden geldiğince yardımda bulunuyordum. Bir keresinde tanık olduğum bir olayla ilgili bir haberi yazdım ve bunu gazetemizin yazı işleri müdürüne götürdüm. Şöyle bir bakıp okudu ve sonra elinin tersiyle iterek bunu haber olarak kullanamayız dedi. Haber değeri taşıyan bir yazının ilk cümlesinde her zaman bulunması gereken çok önemli iki şey olduğunu söyledi. Olayın geçtiği yer ve olay saati. Sonra bana dönerek ilk cümleye koyacağın tüm haberin bir özetini koymaya çalış dedi. Sizler de bundan sonra bir gazete okuduğunuzda makalelerin ilk cümlesinde ne kadar haber özeti bulunduğunu göreceksiniz. Bazen ilk cümle uzunca bir paragraftan oluşabilir ve bu paragrafta haberle ilgili bütün önemli bilgileri bulabilirsiniz. Bu ilk paragraflarda genellikle olayın ne olduğu, nerede, ne zaman meydana geldiği ve nasıl olduğu anlatılır. Tanrı'nın kutsal ruhu mükemmel bir muhabirdir. Birinci ayette olayın geçtiği yerin adını ve tarihini vermektedir. Zaman, hakimlerin yönetiminde bulundukları zamandır. Söz konusu bu zaman, Yahudilerin tarihinde karanlık bir zaman olarak geçer. Hem de korkunç bir karanlık. Evet, bir anlamda İsrail tarihinin en karanlık günleriydi diyebiliriz bu günlere. Hatırlarsanız, İsrailoğulları Mısır'da tutsaktılar, köleydiler ve Tanrı onları bir kurban kanıyla ve güçle Mısırlıların ellerinden kurtarmış ve Sina çöllerinden geçerek vaat edilen topraklara getirmişti. Evet, Tanrı onlara çok büyük vaatlerde bulunmuştu. Babaları Mısır'daki kölelikten büyük sıkıntı ve baskı gören bu yeni neslin Tanrı'ya çok daha güzel hizmetlerde bulunacağı beklenirdi ama hiç de öyle olmadı. Hakimler kitabında Tanrı'dan uzaklaşan insanların başından geçen üzücü olaylar anlatılır. Evet, yaşayan ve gerçek Tanrı'ya hizmet etmeyi bırakıp putların ve ahlaksal bozuklukta bir yaşam biçimine dönen, ancak düşman saldırılarından sonra akılları başına gelip yeniden Tanrı'ya dönen bir halkın hikayesi anlatılır. Tanrı bu dönemde kendisine geri dönen halkını kurtarmak için onları yönetecek olan hakimler çıkarmıştı. Batı toplumlarını Hristiyan olarak biliyoruz, değil mi? Ama Mesih'in istediği gibi yaşayanlar ne kadar çok azdır bir bilseniz. Birçok batılı Mesih imanlısı ülkelerindeki kiliselerde ruhsal uyanış için dua etmektedirler. Geçenlerde bir vaizden duydum. Şöyle diyordu: Almanya'da gerçek anlamda Mesih'e iman eden ve Mesih'in çizdiği ilkelerde, yani iman hayatını yaşayan sadece %2 insan vardır. Korkunç. Bence uyanış için değil, Tanrı'nın kiliseyi, yani imanlılar topluluğunu ateşe, sıkıntıya koyması için dua edilmeli. Eğer bu gerçekleşirse uyanış otomatikman gerçekleşecektir. Böyle bir tecrübe imanlılar topluluklarında her zaman uyanış getirmiştir. Geçmişte de böyle bir ateşli tecrübe İsrail ulusunu tövbeye getirip uyandırmıştı. Tanrı'dan ne zaman uzaklaşmışlarsa o zaman yargı gelmiştir. Ya Tanrı onları sürgüne göndermiş ya da düşman gelip onları darmadağın etmiştir. Sonra onlar da bu sıkıntılı ve çetin durumlarda Tanrı'ya haykırmışlardır. Tanrı'ya dönmüşlerdir. Ve şükrolsun ki her zaman inayet dolu olan Tanrımız onları bu hallerinden kurtarmak için hakimler görevlendirmiştir. Rut kitabı Yahudi ulusunu hakimlerin yönettiği bu döneme çok uygun düşmektedir. Burada kaydedilen olaylar hakimlerin yönetim başında olduğu bu karanlık dönemde meydana gelmişlerdir. Şimşon gibi halk kahramanları da yine bu aynı dönemde yaşamışlardır. Bugün ülkemizde çeşitli skandallar sallanıyor. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde. Şimşon'un yarattığı skandalı incelediğimizde görüyoruz ki, insan tabiatı hangi dönemde olursa olsun, hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar, hiç değişmiyor. Evet, birçok ödünlerin verildiği, yolsuzluğun ve kargaşalığın yaşandığı bu dönemde Rut'un güzel hikayesiyle karşılaşıyoruz. Günahın gölgesinde, koyu karanlıklarda Tanrı bu kurtuluş haberini kaleme alıyordu. Az önce de söylediğim gibi bu olaylar Yahudi halkını hakimlerin yönettiği bir dönemde yaşanıyordu. Ayette de okuyoruz, hakimlerin hükmettikleri günlerde. Bize bildirilenler bu kadarla kalmıyor. Olayın geçtiği yerin Betlehem Yahuda olduğunu da görüyoruz. Bu aslında çok önemli bir noktadır. Betlehem Yahudası'nın bugünkü Mesih imanlısı için çok büyük bir anlamı ve değeri vardır. Eğer Rut kitabında yaşanan olaylar Betlehem'de yer almamış olsaydı, İsa Mesih de Betlehem kasabasında doğmayabilirdi. Bugün İsa'nın doğumu kutlandığında söylenen "Ey küçük Betlehem kenti" ilahisini duyduğumuz zaman Noel, yani doğuş hikayesini bu küçük Rut kitabında geçen olaylarla başladığını da hatırlamamız gerekir. Kutsal kitabın çok güzel ve bereketli bir kesimini incelemeye doğru yol alırken işte bu olayları ve konuları ele alacağız. Betlehem Yahuda isminin çok ilginç bir anlamı vardır. Evet, kutsal kitaptaki isimlerin her birinin gerçek bir anlamı vardır. Betlehem, ekmek evi demektir. Yahuda sözcüğü, övgü demektir. Bu açıdan Betlehem Yahuda tam yaşanacak yer diyebiliriz, değil mi? Rut'la ilgili hikaye Betlehem'de başlar, yine Betlehem'de son bulur. İsterseniz bu durumu şöyle bir canlandıralım gözlerimizin önünde. Önümüzde bir aile var. Bir adam, karısı ve iki oğulları. Bunlar kendi yurtlarından kalkıyorlar ve Moab'a gidiyorlar. Ekmek evini ve hamd evini terk edip çöp kutusundan karınlarını doyurmaya gidiyorlar diyebiliriz ruhsal açıdan. Bu hikayeyi daha önce duymuş muydunuz? Rabbimizin kaybolan oğulla ilgili anlattığı benzetmeyi eminim hemen hatırlayacaksınız. Bu oğul her şeyin bol bol bulunduğu baba evinden ayrılıp yabancı bir ülkeye, evet, hem de karnını domuzların yediği otlarla doyurmaya özlem duyduğu bir ülkeye gitmişti. Rabbimiz bu hikayeyi uydurduğunu hiç zannetmiyorum. Gerçeği söylemem gerekirse anlattığı benzetmelerin de birer uydurma olduğunu düşünmüyorum. Evet, Rabbin anlattığı bütün benzetmelerin yaşanmış birer gerçek olay olduğunu düşünüyorum. Belki o günlerde onun bu benzetmesinden pay alabilecek birçok oğullar vardı. O günden bu yana o hikaye milyonlarca insan yaşamında yeniden gerçekleşmiştir. Daha geçenlerde evinden kaçıp gelen genç bir delikanlıyla karşılaştım. Kendisi doğuluydu. Burada toplantılarımızın birinde Rab'be gelmişti. Benim büromda telefon açıp köyündeki kasabasıyla konuştuk. Adamcağız o kadar sevindi ki anlatamam. Bu tür hikayeleri her gün duyuyor, görüyoruz. Birçok oğulların başından geçen ortak bir yaşam hikayesidir bu. Burada ise evinden, yurdundan ayrılan bir aile görmekteyiz. Yaşadıkları ülkede kıtlık ortaya çıkınca ayrılmak zorunda kaldılar. Ataları olan İbrahim peygamber de kendi yaşadığı günlerde ülkesinde kıtlık çıkınca Mısır'a gitmişti. Şimdi de başka bir kıtlık dönemi yaşanıyordu. Bu kutsal kitapta söz edilen 13 kıtlıktan biriydi. Kutsal kitapta her ne zaman kıtlık yaşanmışsa bu kıtlık Tanrı'nın bir yargısı olarak gerçekleşmiştir. Bu olayın geçtiği günler hakimlerin yönetiminde bulunduğu sadece bu karanlık günler değil ama zifiri karanlık, kopkoyu karanlık günlerdir. Bunlar Tanrı'nın kendilerini ekmek ve övgü evinde koruyabileceğine inanmadılar ve Moab ülkesine gittiler. Evet değerli dostum, bu olayı sizin de yakından tanımanızı istiyorum. Çünkü ilginç bir aile. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Beytlehem kentinden, Efrat boyundan olan bu kişiler Moab topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar diyor Rut 1. bölüm 2. ayette. Şimdi adamın adı Elimelek'ti. Bu ad Tanrı kraldır ya da kral benim tanrımdır anlamlarına geliyordu. Gerçekten çok anlamlı bir ada sahip bir adamdı Elimelek. Çalıştığı yerde verdiği tanıklığı bir düşünün. Onu çağırdıkları ya da ona seslendiklerinde ona Türkçe'de dediğimiz gibi Elimelek demiyorlar ama Tanrım kraldır ya da Tanrı kralımdır diyorlardı. Gerçekten çok anlamlı bir ad değil mi? Bu ad kendi başına güçlü bir tanıklıktır. Böyle bir ad taşıyıp da Moab diyarına kaçmak hiç de yakışık olan bir davranışa benzemiyor. Elimelek sanki Tanrı onun kralı değilmişçesine hareket ediyordu. Elimelek'in karısının adı Naomi'ydi. Kutsal kitap sözlüklerine baktığımızda Naomi adının hoş anlamına geldiğini görürsünüz. Evet, Naomi çok tatlı, hoş bir kişiydi. Yaşama her zaman olumlu yönden bakar, en küçük şeylerden bile kendisine mutluluk çıkartırdı. Bugün de yaşama pozitif, olumlu bakan ve küçük şeylerden mutluluk duyan birçok Mesih imanlısı vardır. Her zaman olayların olumlu yönünü görürler. Öte yandan her şeyde kusur arayan, her fırsatta şikayetçi olan, onu bunu kötüleyen insanlar da vardır ama Naomi bunlardan biri değildi. Elimelek ile Naomi'nin iki oğulları vardı. Oğulların adları Mahlon ve Kilyon'du. Mahlon anlam olarak sağlıksız. Kilyon ise zayıf, çelimsiz demektir. Evet, Naomi'nin demek ki iki hasta oğlu vardı. Ve eminim Betlehem'de de bu açıdan güçlü bir tanıklığa sahipti. Bu iki oğlu da sağlıksız ve hastayken hayatta böylesine sevinçli ve mutlu kalabilmesi başlı başına büyük bir tanıklıktı. Ne yazık ki böyle insanlar toplumumuzda çok az görülmektedir. Naomi böyle bir anneydi. Kendisi ve kocası Betlehem Yahuda'dan Efratalıydılar. Moab diyarına geldiler ve orada kaldılar. Evet, onlar sadece Moab'a gitmekle kalmadılar ama oraya yerleştiler. Hatırlayacaksınız, kaybolan oğul akasya ağaçlarının yapraklarından yemeye çalışırken sonunda şöyle demişti: "Kalkıp babama gideyim." Bazen evinden uzaklaşan kişi domuz pislikleri içerisinde uzun bir zaman kalır ama bu aile ne yazık ki çok ama çok uzun zaman kalmıştı gittiği yerde. uzak bir ülkeye kaçan bir Mesih imanlısı aileye ya da Tanrı çocuğu olan bir kimsenin başına ne geliyor biliyor musunuz? Bunlar gittikleri o yerde mutlaka bir kırbaç yiyorlar. Küçük oğlu evden uzaklaşan baba, uzun zaman sonra kayboğlu eve döndüğü zaman hizmetçilerine şöyle diyebilirdi: gidin bana uçları çivili kırbacımı getirin. Evini bırakıp giden bu hayırsız evlada hayatında asla unutmayacağı bir dert vereceğim. Benim paramı alıp gitti ve yaşadığı hayatla alnıma leke sürdü. Ben dünya kaç bucakmış ona göstereceğim. Ama öyle mi yaptı? Hayır. Gitti hemen oğlunu kucakladı. Hizmetçilerine de besili danayı kesmelerini ve oğlunun üzerine de giymesi için en pahalı, en güzel elbiseleri getirmelerini söyledi. Bugün de birçok Mesih imanlısı Tanrı'nın kızgın, intikam alan bir Tanrı olduğunu, ona geri döndüklerinde kabul etmeyeceğini, tersine cezalandıracağını düşünmektedir. Hayır kardeşim, o seni cezalandırmayacak. Sen cezanı kaçıp gittiğin yerde bulacaksın. Kaybolan oğul cezasını gittiği uzak ülkede buldu. Hem de öyle bir tokat yedi ki feleğini şaşırdı. Buradaki bu aile de kuytu bir yere götürülüyordu. Gittikleri o uzak ülkede güzel bir sopa yiyeceklerdi. Aslında bunlar fena bir aile değildi. Anlamı Tanrı kralımdır olan Elimelek bu ailenin reisiydi. Ailenin kadını anne Naomi'ydi. Bir de bunların iki hasta oğulları Mahlon ve Kilyon. Ülkelerini bırakıp uzak Moab ülkesine çöplükten bulduklarıyla karınlarını doyurmaya ve orada yaşamaya gidiyorlar. Onların başına nelerin geldiğini bundan sonraki ayetlerde göreceğiz.